Ayrım 5, Mira, Rula Cebrail, sayfa 62. Üçüncü bölüm, Fatma. 1. Fatma penceresinin parmaklıkları arasından göğe baktı. Saat sabahın 6.30'uydu ve hapishaneye hala kasvetli bir atmosfer hakimdi. Ses yoktu, tek bir bulut yoktu, tek bir kuş yoktu. Adeta her şey donmuş gibiydi. Yarım saat içinde gardiyanlar kapıları açacak ve her şey her gün gibi yeniden başlayacaktı. Gürültü, kelimeler ve sürekli bir boşluk hissi. Birkaç haftadır boş olan tepesindeki ranzanın metal örgüsüne bakarak yatakta yorgunca gerindi. Tutuklanmasının üzerinden 5 yıl geçmişti. 5 yılda zaman öylesine gerilmişti ki artık yoktu. Aylarca yakındaki bir hastanede çalışabileceğini vaat etmişlerdi. Fakat hala kendisini çağırmamışlardı. Bürokratik sorunlar diye düşündü. Erkeç kendisini çağıracaklarından emindi. Hemşirelere ihtiyaçları vardı ve kendisi nitelikli bir hemşireydi. 1967 yılında diyalog başlatma ve barış yapma çabalarına sayısız ölümcül darbesini indirmiş, 6 gün savaşı sırasında Fatma Nablus'taki hastanede çalışıyordu. Burada yaralı askerler, siviller ve çocuklarla ilgileniyor, bu sırada kimsenin hayatında görmesini istemediği şeyler görüyordu. Savaş çabuk fakat vahşi olmuştu. Yüzleri çoğunlukla tanımaz haldeki kadın ve çocuklar umutsuz bir halde hastaneye geliyordu. Ölen Arap askerleri de hastaneye getiriliyordu ve Fatma onların gözlerindeki şaşkınlık ve korkuyu teyzesiyle kuzenlerinin yaşadığı mülteci kamplarındaki gördüğü duyguların aynısını okuyordu. Bir kontrol noktasından geçerken İsrail askerlerince aşağılandıklarında ebeveynlerin yüzlerinde oluşan ifadeyi asla unutmamıştı. Ters giden bir şey yokmuş gibi davranıyorlar, ona her şeyin yolunda olduğunu söylüyorlardı. Ancak o yine de söylenmeyen sözleri duyabiliyordu. İşlemedikleri suçlar nedeniyle cezalandırıldıklarından dolayı dehşet ve kızgınlık sözleri. Özgürlük kaybedene kadar fark edilmeyen şeylerden biridir. Fatma 1948 yılında İsraillerin 2000 yıllık rüyanın gerçekleşmesini yaşadıklarını biliyordu. O zamanlar sadece bir çocuktu. Yine de bunun kendi halkına ve ailesine mal olduğu hissinden kurtulamıyordu. Her şeye rağmen zaman geçtikçe bu kindar duyguları bir tarafa koyup kendi yaşantısına odaklanmaya çalışmıştı. Ders çalışırken kendisini geniş ailesine küçük gelen evinin seslerinden, komşunun sürekli karısına bağırışından ve güneşte çürümeye terk edilmiş çöp kokusundan soyutlamaya çalışırdı. Fatma Kudüs'teki mahallesinden nefret ediyordu. Kendini beğenmiş bakışları ve tüfek tetiklerinden ayrılmayan parmaklarıyla askerlerden nefret ediyordu. Hemşire olmak için sebatla ve uzun saatler çalışmış ve nihayet Kudüs'ten 200 kilometre uzaktaki Nablus'a taşınmıştı. Nablus'taki hastanenin parlak, soğuk biçimde aydınlatılmış koridorlarında askeri pantolonu, jimnastik ayakkabıları, beyaz bir tişört ve beyaz paltosuyla kendine güvenen adımlarla yürürdü. Bağlılığının başhemşireye yükselmesini sağlaması uzun sürmedi. Her sabah boynuna sardığı kefiyesiyle Nablus'un Arap bölgesinden işe yürüyor, Eskişehir'in dar sokaklarından oluşan labirente dalmadan önce ara sıra başıyla selamlar veriyordu. Onu gören kimse böylesine güven verici, iyi huylu bir görüne sahip bu önemsiz kadının bir terörist saldırısı düzenleyip gerçekleştirecek ilk Filistinli kadın olacağını hayal edemezdi. Zaman çoktan hemşirelik ile siyasi ilişkiler arasında bölmeye başlamıştı. Hastanede tanıştığı Yaser Arafat ile ileride yakın bir dostluk geliştirecekti. 6 gün savaşı sırasında mülteci kamplarında yaralı kadın ve çocuklar ile genç askerlerin parçalanmış bedenleri, vücutça ve zihince yaralanmış kadın ve erkek seli hastaneye getiriliyordu. Birçoğu şikayet etmeksizin acı çekiyordu. Belki bunu bilinçsizce, kendini tekrarlayıp duran trajik bir kader olarak, daha kuvvetli güçlerce oynatılan piyonlar oldukları bir oyun olarak kabul ediyorlardı. Bu yırtık bedenleri dezenfekte eder, tedavi eder ve dikerken hiçbir sebebin bunca ızdıraba gerekçe olamayacağını kendi kendine tekrarlıyordu. 1948 yılını baştan yaşıyor gibiydi. Fatma ebeveynlerini tekrar görebiliyordu. Kendisini korumak ve İsrail işgali altındaki yaşamlarının değiştiremeyecekleri bir gerçek olduğuna kendisini inandırmak için harcadıkları çabayı hatırlıyordu. Diğer yerlerdeki çocukların da moloz ve çop yığınları arasında saklambaç oynadıklarına kendini inandırarak büyümüştü. Fakat büyük değişim geldiğinde 9 yaşındaydı. Aniden ve kimseden bir açıklama gelmeksizin sona ermiş, önceki yaşantısını hatırlayacak kadar büyüktü. Bastırmak için böylesine çaba harcadığı tüm acılar nefret ve hınç savaş sırasında içinde kaynıyordu ve bu esnada bir şeyler yapmaya karar verdi. Hastane personeline yaralı tüm askerlerin savaş esiri olduğu söylenmişti. Taburcu edildiklerinde İsrail Savunma Kuvvetlerince gözaltına alınacaklardı. Her şey tedavi ettiği bir askerle başladı. Filistin asıllı genç bir Ürdünlü. Güçlükle, açık tutabildiği gözleriyle hastaneden kaçmasını yardım etmesi için yalvardı. Fatma'nın tekrar düşünmeye ihtiyacı yoktu. Genç adam Filistin halkı için savaşmak üzere Filistin'e döndüğünden en azından evine dönmesine yardım edebileceğini hissetti. Bir hastane çalışanına ait giysiler verdi ve genç asker çabucak ortadan kayboldu. Sonraki aşama öncekinin doğal bir sonucuydu. Ona yardım ettiyse başkalarına da yardım edebilirdi. Böylece işe koyuldu. Tıbbi kayıtları imha ediyor, üniformaları yakıyor ve hastalar için sivil kıyafetler buluyordu. Şaşkına dönen askeri yetkililer bu askerlerin ne olduğunu anlamaya çalışıyorlardı. Büyük bir karmaşa çıkmıştı. Fatma'nın eylemleri ise kısa ömürlü oldu. Birkaç Arap askeri hastaneden kaçma teşebbüsleri sırasında yakalandığında hastane yönetimi çoktan ondan şüphelenmeye başlamıştı. Hiçbiri Fatma'nın adını vermese de gözler ona dönmüştü. İdare onu tutuklattırtmadı fakat kadın oracıkta kovuldu. Fatma ise endişelenmiyor veya kendini suçlu hissetmiyordu. Tam aksine bu olay onu gizli işlerden eyleme geçmesi gerektiğine inandırdı. Kudüs tamamen İsrail'in kontrolü altında olduğundan şehrin Arap sakinlerinin hıncı katlanarak büyüyordu. Fatma inandığı dava için somut bir şeyler iz bırakacak bir şeyler yapmak için neredeyse fiziksel bir ihtiyaç duyuyordu. Kelimeler ve söylevlerin önemli olduğunu düşünüyordu fakat gerçeği değiştirmek için tek başına yeterli olmadıklarına inanmıştı. Hastaneden kovulmaktan birkaç gün sonra Fatma ailesinin Doğu Kudüs'teki evine döndü. Aradığı adamı orada bulacaktı. Düzgünce kırpılmış sakallı ve kısa fırça gibi saçları olan genç bir adam. Sebzelerini toplamaya devam ederek yavaşça ona yaklaştı, gözlerine baktı ve samimi bir tebessüm gönderdi. "Merhaba," dedi. "Adım Fatma." "Merhaba Fatma, tanıştığımıza memnun oldum." "Ben Mahir," diye cevapladı. Cesareti karşısında en ufak şaşkınlık göstermeyen genç adam. Birbirlerini bütün ömürleri boyunca tanıyorlarmışçasına gülümserken her yöne keskin bakışlar atıyordu. FKÖ'ye hesap veren küçük bir direniş grubunun lideri sıfatıyla Mahir Doğu Kudüs civarındaki tüm siyasi faaliyetlerden haberdar ve sorumluydu. Fatma onu yaklaşmasının nedenini açıklayamadan genç adam araya girdi. "Başına gelenleri duydum. Filistin'in savaşçıları kurtarmaya çalıştığı için kovuldum." Fatma başını salladı. Bilmiş bir gülümsemeyle devam etti. "Çok cesursun." Fatma tek kelime etmeden ona baktı. Bir bakıma konuşmanın yönünü belirlemek ona kalmıştı. "Şu anda," dedi, sakalını sıvazlayıp dostça fakat ihtiyatla, "senin gibi insanlara ihtiyacımız var. Bu savaş henüz bitmedi." Fatma adamın ne önerdiğini anlamıştı ve bu tam yapmak istediği şeydi. Yerine getirmesi gereken bir görevi ulaştığında hayatını yaşanmaya değer kılacak bir amacı olduğunu hissediyordu. Artık savaşta yaralanan bedenleri tedavi etmek istemiyordu. Yaralanmalarını önlemek istiyordu. Düşmanın kalbine darbe indirmek istiyordu. Fatma çoğu sinemaya doluşmuş İsrail askerleri olan insanların ölümünün soğukkanlılıkla planlanmasının, halkının özgürlüğüne yardım etmenin etkin bir yolu olup olmadığını saldırıdan önce veya sonra kendine asla sormadı. Onun için önemli olan tek şey halkının maruz kaldığı büyük haksızlığının öcünün alınmasıydı. Saldırıyı Mahir ve tümü 20 ile 26 yaşlar arasındaki 5 adamla beraber uzun uzadıya planladı. Eskişehir'in surları arasında emniyetteydiler. Haftalar boyu her gün toplanıyorlar. Her akşam başka bir evin çatısında buluşuyorlar ve aralarında biri gözcülük ediyordu. Planları önce Elinanları basıp dağıtmaktı. Fakat Fatma bu eylemin etkisiz olduğuna ve muhtemelen tutuklanmalarından başka işe yaramayacağına onları ikna etti. Gözünü bile kırpmadan yoldaşlarına şöyle dedi. Anlayacakları tek dil şiddet olacaktır. Varlığımızı ve mücadelenin devam edeceğini anlamalarını sağlayacak, verebileceğimiz tek mesaj budur. Fakat Fatma, söylediklerin bizim olağan faaliyetlerimizin ötesinde, biz burada herkes propaganda yapıyoruz. Konuşan gruptaki tek kadın olan Fatma'nın kendi güveniyle sindirdiği genç bir adamdı. Propaganda işe yaramadı diye cevapladı. Yıllarca propaganda yaptık ve şimdi ise hala yaralarımızı sarıyoruz. Panik oluşturmamız gerek. Başka yolu yok. Günlük faaliyetler içinde onları vurmalıyız, bize yaptıkları gibi. Fatma birkaç hafta içinde grubun lideri oldu ve olası hedeflerle teknik konular hakkında uzun tartışmalar gerçekten de başladı. Askeri bir saldırının yurtlarını kana bulayan şiddet döngüsüne uygun tek cevap olduğuna emindi. İsrail ordusunun askeri yetkilerinin kendine karşı bir ayaklanma veya saldırıyı başarısızlığa mahkum edeceğini bildiğinden sivil bir hedef seçti. Batı Kudüs'teki Zion sineması hemen hemen sadece İsrail Silahlı Kuvvetleri üyelerinin özellikle akşamları gittikleri bir işletme. Bu karar diğer bir hararetli tartışmaya yol açtı ve Fatma tekrar net bir yanıt verdi. Bakın çocuklar, şöyle düşünün. İsrail bombaları kafamıza düştüğünde sivilleri ve askerleri ayrım yapmaksızın vuruyor ve mülteci kamplarındaki tanklar daima çocuklarımızın üzerinden geçiyor. Bombanın Lübnan'dan gelişi bir aydan uzun sürdü. 8 Ekim 1967'de patlayıcılarla dolu bir çanta taşıyan Fatma, sık sık buraya gelen fahişelerin arasına karışarak Zion sinemasına girdi ve şüphe uyandırmamak için 15 dakika sonra çıktı. Son toplantılarında yoldaşlarına şöyle demişti. Hayatımızın geri kalanında kendimize bunun doğru bir şey olup olmadığını soracağımızı biliyorum. Fakat İsrailler bizim kendi ülkemizde özgür olduğumuz güne kadar onların kendi ülkelerinde özgür olamayacaklarını anlamalılar. Bomba patlamadı. Fatma Ürdün'e kaçmadı. Başarısız saldırıdan bir hafta sonra sinemanın kasiyerinin verdiği ifade sonucunda o ve grubunun geri kalanı gözaltına alındı. 5 genç adam Fatma'nın liderleri olduğunu söylemeyi reddetti ve o da polis nihayet tüm ailesini tutuklayana kadar tüm suçlamaları reddetti. O zaman ailesinin serbest kalması için itiraf etmek zorunda kaldı. Yargılanarak ilk kez müebbet ve mahkemeye gelmeyi reddettiği için de ayrıca 11 yıl hapse mahkum oldu. O siyasi nedenlerle tutuklanan ilk Filistinli kadındı. Aynı zamanda kadınlarla dolu bir hapishanede tek Arap ve tek siyasi tutukluydu. Fahişeler, katiller, hırsızlar ve adi suçlular her yerde özenle ondan kaçınıyorlardı. Fatma her zaman olduğu gibi bol bol okuyordu. Bir kitabın dünyayı değiştirmese de en azından hapishane duvarlarının kaybolmasını sağlayacağını fark etmişti. Bazı geceler ay ışığında Semih El Kasım okurdu. Ufak hücremin penceresinden bana gülümseyen ağaçları görüyorum. Halkım çatıları doldurmuş. Pencereler benim için ağlayıp dua ediyor. Ufak hücremin penceresinden senin büyük hücreni görüyorum. Geceleri ıstırap dolu anlarda hayaller ve güzel rüyaların onu uyutabildiği çocukluk anılarına sığınıyordu. 2. Kör edici öğlen güneşi altında otobüs yavaşça ilerliyor. Çeşitli okul formaları içinde çocuklarla ve lekeli tulumlarla yıpranmış ayakkabılar giyen işçilerle dolu. Fatma ayakta duruyor, direklerden birine tutunmuş, bir sonraki durakta başka insanlar biniyor ve otobüs şimdi gerçekten kalabalık. Keskin ve mide bulandırıcı bir koku var. Önünde oturan kız uyuyakalmış, ağzı yarı açık ve göğsüne bir çanta bastırıyor. Otobüs aniden fren yaparak yolcuların öne arkaya savuruyor. Kızın çantası açılıyor ve bir kitap düşüyor. Fatma eğilerek kitabı alıyor. Bu bir sanat tarihi cildi. Resimlerden birine bakıyor. Resimde güzel bir kadın var, tamamen çıplak. İri bir deniz kabuğunun üzerinde duruyor. Cildi süt beyazı, başı bir omzuna doğru eğilmiş ve kanatlı bir figür, uzun sarı saçlarını dalgalandıran bir yel estirmiş. Kadın sol tarafında bir su perisi, bir pelerin uzatıyor. Arkasında okyanus ufku, göğün mavisinde kaybolmuş. Kız uyanıyor. Fatma kitabı ona uzatarak gülümsüyor. Bir an dünya kitaptaki görüntüyle uyum içinde görünüyor. Birbirlerinin üzerine yığılmış beyaz evleri ve fondaki zeytin dağı ile Kudüs'ün bozuk yollarına ilerleyen bu kalabalık otobüsün içinde bile. Ardından hücre kapısı her sabah kendisini uyandıran gıcırtılı metalik bir sesle açılıyor. Fatma uyandı. Zihni hala rüyasındaki resimle doluydu. Bir an sonra bir parça doğrularak hangi gardiyanın nöbetçi olduğuna baktı. Fakat kapı tekrar kapanmıştı ve Fatma kendisini dolgun dudaklı, uzun boylu, ince bir kadına bakarken buldu. Açık kahverengi gözleri neredeyse sarıya çalıyordu ve uzun düz siyah saçları vardı. Fakat bu işkence gören ülkede Venüs'e yer yok diye düşündü Fatma. Burası güzelliğin öldüğü bir yer. İsteksizce yeni hücre arkadaşına merhaba dedi, yanına dönerek ve başını yastığına yaslayarak. Nadia tek tepki olarak başıyla hafifçe selam verdi ve hemen hızla üst yatağa tırmandı. Ancak birkaç saniye sonra tekrar aşağı indi, lavaboya gitti, içine belli bir tiksintiyle baktı ve suyu ne sıklıkla değiştirdiklerini sordu. Değişir diye cevap verdi Fatma. Neye göre? Gardiyanına göre. Bak burada her şey aşağı yukarı böyledir. En iyisi buna alışmak, diye bitirdi sözünü Fatma yatağının kenarına oturarak. Nadia omuz silkti fakat dudaklarından belli belirsiz bir gülümseme geçti. Bu kısa tıknaz kıvırcık saçlı yeşil asker pantolonu ve yüzüne biraz kişilik katan yassı burunlu kadına karşı hemen bir sempati duymuştu. Farklılıkları onları bir arada tutan tutkal oldu. Tek Arap kadın oldukları bir hapishanede doğan ve dahası biri siyasi nedenlerden tutuklanmış iki kadının arkadaşlığıydı bu. İşleyişinin derinlikleri ikisi içinde gizemli kalan bir tür simya ile yabancılara açılmaya alışık olmamalarına rağmen birbirlerine güvenebileceklerini anlamaları sadece birkaç gün sürdü. Kısa sürede işlerini boşaltmaya başlamışlardı ve anlattıklarını ifade edecek sözcükler bulamadıklarında bir bakış veya hareket yeterli oluyordu. Ve böylece Nadia'nın Yafa'daki restoranda garson olarak çalışmaya başladığı dönemde Fatma'nın yavaş yavaş siyasi eylemciliğe yönelmiş olduğunu keşfettiler. Dünyaları apayrıydı fakat her ikisi de bir hücrenin kısıtlı alanında hapsolmuşlardı ve aylar süren zorunlu birliktelik süresince ikisinin varlığını kuşatmış olan ürkeklik geçmeye başladı. Her iki kadın da fakat özellikle Nadia geçmişe yeni bir gözle bakmanın mümkün olduğunu gördüler. ''Korkmuyor muydun?'' diye sordu Nadia bir gün. Fatma ona saldırı girişiminden söz ederken. ''Hayır, bir an için bile değil. Şöyleydi, Nadia korku hissedebildiğim bir duygu değildi. Çünkü aslında ben kendi hayatım dahil hiçbir şey umurumda değildi. Tek önemli olan planımızın başarıya ulaşmasıydı. Ondan ötesini düşünemiyordum.'' Nadia yeni arkadaşına şaşkınlıkla baktı. Filistin davasına böylesine dalmış biriyle ilk kez karşılaşıyordu. Nadia kendisini hiçbir zaman Arap veya İsrailli olarak görmemişti ve siyasetin çılgınlıkları onun üzerine yok denince kadar az etki bırakmıştı. Ve şimdi buradaydı, sahip olduğu her şeyi gerekliliğini Nadia'nın görmeye bile başlayamayacağı bir şey uğruna vermiş bir kadının yanında. Fatma da kendisini en fazla cezbeden şey kadının cesareti, özellikle kendi kaderine karşı kayıtsızlığı olmuştu. Nadia da kendi hayatına çok bağlı değildi fakat fark şuradaydı ki, eğer riski atacaksa bu kesinlikle bir dava uğruna savaşırken olmayacaktı. Sadece belki kendi kişisel özgürlüğü olan kendi davası haricinde. ''Çok sıcaktı, saçım alnıma yapışıyordu.'' dedi öyküsüne devam eden Fatma. Hakkında hiçbir şey bilmediği bir dünyanın keşfinden etkilenen Nadia tekrar Fatma'nın sözlerine odaklandı. Hava ter, tütün ve bayat parfüm kokusuyla ağırlaşmıştı. Her şey eski püsküydü ve pislik, sarımsak kokuları, diğer kokuları bastırıyordu. Biletimi vermeden önce kasiyer bana çabucak bir göz atarak, bunun benim için güzel bir akşam olacağını, mekanın para harcamaya hevesli adamlarla dolu olduğunu söyledi. Bunu duyduğuma sevindiğimi ve harcayacak paraları olduğuna şüphe duymadığımı söyledim. Dönüp göz ucuyla bana baktığını gördüm. Sinemaya girdiğimde içeride kimse beni fark etmedi. Hepsinin dikkati genç bir sarışının rüyasında yatakta tacize uğradığı perdeye dönmüştü. Bu heyecanlı askerler birkaç dakika içinde bambaşka bir filmin kahramanları olacaklarını hayal bile edemezdi. Fatma kısa bir an duraklayarak devam etti. 15 dakika kadar sonra çantamı koltuğumun altına bırakıp sinemadan çıktım. Yaşamının en gurur verici anlarından biri olacak olayı anlatmadan önce bir yudum su içti. Uzaklaşırken büyük bir patlama bekliyordum. 15 dakika daha bekledim. İnsanlar sinemadan koşarak çıkmaya başladı. Olduğum yerde kaldım. Polisin geldiğini ve kasiyerin onlarla konuştuğunu gördüm. "Sana bilet satan," dedi Nadia. "Evet, binadan çıktığımı gördü ve koltuğumun altında bombayı bulduğu anlaşıldı. Polisi aramıştı. Onlara benim tarifim verdi ve kimliğimi ortaya çıkarıp beni tutuklamaları uzun sürmedi." Nadia, bir insanın tanımadığı başka birine karşı böylesine kör bir nefret hissedebileceğine inanamıyordu. Onun durumu farklıydı. O da aynı nefreti duymuştu, aynı intikam duygularını beslemişti. Fakat onun öfkesi belli bir kişiye, iyi tanıdığı ve çocukluğunu kendisinden çalmış birine yönelikti. "Onları artık insan olarak görmüyordum Nadia," diye açıkladı Fatma. "Onları asker olarak görüyordum. Onlar bize yapılan haksızlığı temsil ediyorlardı. Görüyorsun ya Nadia, askeri işgal vahşi bir canavardır. Hayallerini, umutlarını, hatta geleceğini yavaşça söndürür ve senin kimliğini yavaşça değiştirir." Zayıf ışık hücrenin dar penceresinden içeri süzülüyordu. Gece sabaha dönmüş olmalıydı. Nadia öyküsünü öğle yemeğin hemen ardından anlatmaya başlamıştı. Alt yatakta Fatma'nın yanında oturuyor. Belki de çatık kaşlarıyla Nadia'nın maruz kaldığı tacizi, annesini, kız kardeşiyle buluşmasını, özgürlük arayışını ve erkeklerle uzun bir ilişki kurmayı reddedişini anlatmasını dinliyordu. Fatma Nadia'da hem güçlü hem de narin ve kırılgan bir kadın görüyordu. Geçmişi sadece yaşadığı fiziksel şiddetten dolayı değil, aynı zamanda üzerindeki tüm kısıtlamalardan dolayı onu eziyordu. Doğumundan beri ona öğretilmiş tek dilde tepki vermeyi öğrenmişti. Öfke ile karışık içgüdü. Hapiste bile çok defa otoriteye karşı tahammülsüzlük göstererek aldığı riskler gardiyanlarca iyi karşılanmıyordu. Nadia uyuyakaldı. Hücrenin soyulan duvarına yaslanmış başı bir tarafa düşmüştü. Fatma bir an loş ışıkta onu izledi. Nadia'nın narinliği ve gergin kasları onu enerjik gösteriyordu. Hayatın ona verdiği acımasız cezalara karşın güzelliği onu ışıl ışıl parlatıyordu. Ertesi gün Fatma'ya Tel Aviv'e yolculuğundan itibaren öyküsünün geri kalanını anlattı. 5. ayrımın sonu, sayfa 76.